Ayrım 10.
Kent süpermarkette çalışıyordu. Geleceği parlak olanlardandı. Ailesi de Fren'in Ken'le evleneceğinden emindi. O iş kapandığında Cathy rahat bir nefes almıştı. Cathy'nin babası yazbaşı yapılan veli toplantısına katılamayacaktı. O akşam geç saate kadar çalışması gerektiğini söylemişti. Lütfen baba, lütfen. Öğretmenler mutlaka aileden bir büyüğün gelmesini istiyorlar. Anne gelemez, o hiç gelemez. Senden bir şey istemiyorlar ki. Sadece söylenenleri dinlemen ve her şey yolunda demen yeterli. Aman yarabbi Cathy, okuldan nefret ettiğimi neden anlamak istemiyorsun? Orada kendimi fazlalık gibi görüyorum. Ama ben kötü bir şey yapmadım. Benden şikayetçi olmayacaklar ki. Sadece benimle ilgilendiğinizi görmelerini istiyorum, o kadar. İlgileniyoruz kızım, ilgileniyoruz. Annen eskisi gibi değil artık. Üstelik sigara içmesini istemediklerini biliyorsun. Bir de sigara içmezse orada oturması hiçbir işe yaramaz. Boşuna olur. Belki yine Fren gider. Zaten bizden daha iyi konuşur onlarla. Böylece okula giden yine Fren olmuştu. Kilisede günah çıkartır gibi gelen bir sürü veliyle görüşüp hepsini hem yüreklendirmekten hem de uyarmaktan yorgun düşen öğretmenlerin karşısına geçip konuşan yine ablası olmuştu. Fazla ciddi demişlerdi. Çok çaba gösteriyor, fazla. Biraz rahatlasa belki daha iyi algılar. Aslında çok iyi duyuyor diye karşı çıkmıştı Fren. Ödevlerini yaparken yanında oturuyorum. Hepsini kendisi yapıyor. Hiç oyun oynamıyor değil mi? Yeni müdür iyi birine benziyordu. Hangi çocuktan söz edildiğini bilmediği belliydi. Genel anlamda konuşuyordu sanki. Fren neye dayanarak konuştuğunu merak etti. Yoksa uyduruyor muydu yeni müdür? Hayır, ders çalışmayı tercih ediyor. Belki biraz oyun oynasa daha iyi olur. Konuşması kesinlik taşısa da iyi niyetli olduğu hissediliyordu. Latinceye devam etmesine gerek yok sanırım demişti o iyi kalpli bayan Bay Dune. Fran'ın kalbi hot etmişti. Ama o kadar çaba gösteriyor ki Bay Dune, ben hiç Latince öğrenmedim. Onunla birlikte okumaya gayret ediyorum. İnanın ki saatlerce çalıştığı oluyor. Ne yazık ki Latince'nin temeli algılanmadığını söylemek zorundayım. O iyi kalpli Bay Dune, Fran'ı kırmamaya özen gösteriyordu. Birkaç özel ders alsa, okuldan ayrıldığında Latince öğrenmiş olması o kadar farklı olurdu ki. Öyle bir diplomayla nerelere gidebileceğini düşünün. Üniversiteye girecek puanı tutturabileceğini sanmıyorum. Bay Dune sözlerini hafifletmeye çalışıyordu sanki. Olmaz ki, girmesi şart. Hiçbirimiz bir şey olamadık. Cathy'nin hayatta daha iyi bir yerden başlaması şart. Sizi çok iyi bir işiniz var Bayan Clark. Süpermarkete geldiğimde size rastlıyorum. Cathy'ye orada bir iş bulamaz mısınız? Cathy hiçbir zaman bir süpermarkette çalışmayacak. Fran'ın gözleri alev alev yanıyordu. Üzgünüm dedi Aiden Dune alçak sesle. Hayır, asıl üzgün olan benim. Bu kadar ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bağırarak konuştuğum için özür dilerim. Onun için yapılacak en doğru şeyin ne olduğunu söyleyin lütfen. Hoşlandığı, sevdiği bir şey yapmalı. Ona yük olmayan bir şey. Örneğin müzik. Hiç ilgi gösterdi mi? Hayır diye yanıtladı Fren. Hiç öyle şeylerle ilgilenmedi. Hiçbirimizin kulağı yoktur zaten. Pop gruplarıyla turneye çıkan kardeşimin bile. Ya resim? Benim anlamam imkansız. Ayrıca o konuyu da sorun haline getireceğinden eminim. İyi mi yapıyorum, doğru mu boyuyorum diye kendine dert eder. İyi kalpli Bay Dune'la konuşmak kolaydı. Zavallı adamın bir öğrencinin üniversiteye gidecek kadar akıllı olmadığını ailesine söylemesi çok zordu herhalde. Kim bilir, belki kendi çocukları üniversitede okuyordu. Başkalarının da aynı koşullardan yararlanmamasına üzülüyordu. Zavallı Cathy'nin mutlu ve sorunsuz bir yaşamı olmasına böylesine önem vermesi ne kadar iyi biri olduğunu kanıtlıyordu. Adamın tüm önerilerine olumsuz tepki vermemeye özen gösterdi Fren. İyi niyetli olduğu görülüyordu. Zaten öğretmenliği seçmesi de sabırlı biri olduğunu kanıtlıyordu. Aiden de karşısında oturan narin yapılı hoş kızı inceliyordu. Annesiyle babasından çok daha yoğun bir ilgiyle kardeşinin sorunlarına eğilen bu kıza. bir öğrencinin algılama zorluğu çektiğini söylemekten nefret ederdi. Aslında bu sözleri söylerken kendini sorumlu hissederdi. Okul daha küçük olsa, koşullar daha iyi olsa, kütüphaneler daha büyük, imkanlar daha bol olsa, belki de öğrenme zorluğu olan öğrencilerin sayısı azalırdı. Signora ile İtalyanca derslerini planlarken bu konuyu tartışmışlardı. İnsanların beklentileriyle doğrudan ilintisi var demişti Signora. Bu engelleri kaldırmaya özerk eğitim ile eğitim görmüş tek kuşak yeterli değil. İtalya'da da aynı şey oldu diye sürdürmüştü. Köyün tek otelinin sahibinin çocuklarının ve karısının nasıl geliştiklerine şahit olmuştu. Köy ufak ve fakirdi. Köydeki küçük okula giden çocukların aileleri onlardan kendilerinden daha fazlasını yapmalarını beklemiyordu. Signora o çocukların turistlerin karşısına otelde hizmetçilik veya garsonluk yapmalarına yetecek kadar İngilizce bilerek çıkmalarını sağlamıştı. Aslında daha ileri gitmelerini ne kadar isterdi. Bu yüzden Aidan'ın Mountain View'daki öğrenciler için istediklerini çok iyi anlıyordu. Signora konuşulması o kadar kolay biriydi ki gece kurslarının hazırlanması sırasında birkaç kez birlikte kahve içmişlerdi. Karşısındakinden hiçbir şey beklemeyen, ailesi ve ev hayatı konusunda hiç soru sormayan, yaşamından ve Jerry Sullivan'ın ailesiyle geçen günlerinden hiç söz etmeyen biriydi. Aidan ise hazırladığı yeni çalışma odasından bile söz etmişti. Mal mülk beni hiç ilgilendirmez dedi Signora. Ama penceresinden tatlı bir ışık alan, yazı masası olan, tüm anıların, kitapların, resimlerin, duvarları süslediği güzel, sessiz bir oda. Çok hoş bir şey olmalı. Böyle bir odayı hiç hak etmeyen, başkalarına ödül olarak verildiğinde mutluluk duyan bir çingene, bir bohçacı kadın gibi konuşmuştu. Aidan, Katie Clark'tan, onu olduğundan daha akıllı gören ablasını hayal kırıklığına uğratmaktan ödü kopan o zavallı kızdan söz etmek istedi. Belki Signora her zamanki gibi bir çözüm bulurdu. Signora ile yaptığı o zevkli konuşmaları düşünmekten vazgeçip işinde bulundukları ana geri dönmeye zorladı kendini. Önünde görüşmek için sıra bekleyen uzun bir kuyruk vardı. Bir çözüm bulacağınızdan eminim Bayan Clark. Bir yandan da bekleyen velilere bakıyordu. Bu okulda çalışan herkese minnettarım. Fina'nın sesinden gerçekten böyle düşündüğü seziliyordu. Hepiniz çocuklara zamanınızı veriyorsunuz. Onlarla gerçekten ilgileniyorsunuz. Yıllar önce ben öğrenciyken böyle değildi. Belki de okumaya devam etmediğim için kendimi böyle avutuyorum. Yüzü soluk, ifadesi ciddiydi. Genç Katie Clark böyle bir ablası olduğu için çok talih diye geçirdi Aidan Dion içinden. Fren otobüs durağına doğru yürüyordu. Elleri cebinde, başı öne eğikti. Okulun ek binasının yanından geçerken Eylül ayında başlayacak İtalyanca kurslarının ilanı gözüne ilişti. İtalya'nın dilini, müziğini, resim sanatını ve renklerini tanıtacak bir kurs. Hem eğlenceli hem de öğretici olacağı anlaşılıyordu. Acaba böyle bir kurs nasıl olur diye düşündü Fran. Ancak pahalıdır. Masrafları o kadar çoktu ki. Bütün dönemin ücretini peşin ödemesi çok zor olacaktı. Ya Katie kursu da diğer yaptıkları gibi fazla ciddiye alırsa, ilaç hastalıktan daha pahalıya patlayabilirdi. Yok yok, başka bir çözüm bulmalıydı. Fren içini çekerek otobüs durağına yöneldi. Durakta kasada çalışan Peggy Sullivan'a rastladı. Bu toplantılar insanı yaşlandırıyor değil mi diye sordu Bayan Sullivan. Evet, uzun sürdükleri doğru ama kimsenin bizimle ilgilenmediği bizim öğrenciliğimizden yine de daha iyi. Fren yönetici olarak yanında çalışanların hepsini yakından tanımaya özen gösterirdi. Peggy'nin sorumlu iki çocuğu olduğunu biliyordu. Babasıyla geçinemeyen büyük bir kızı ve kitapların kapağını açmayan küçük bir oğlu vardı. Jerry inanmayacak ama bayağı gelişme göstermiş. Bütün öğretmenleri aynı şeyi söyledi. Yeniden insanların arasında karıştı dedi bir tanesi. İyi haber. Hepsi evde yaşayan o deli kadının sayesinde oldu. Kimseye söylemeyin ama bir odamızı yarı İtalyan yarı İrlandalı bir kadına kiraladık. Kocasının İtalyan olduğunu, adamın öldüğünü söylüyor ama doğru değil. Bana kalırsa eski bir rahibe ve bunu saklıyor. Ama ne yapsa beğenirsiniz? Bizim Jerry ile ilgilenmeye başladı. Anlaşılan Jerry'yi tamamen değiştirmiş. Sonra Signora evlerine girinceye dek oğlu Jerry'nin şiir denen şeyin bir anlamı olduğunu kavramaktan uzak olduğunu, kadının konuşmalarıyla her şeyi nasıl değiştirdiğini anlattı Peggy Sullivan. İngilizce öğretmeni şimdi Jerry'den çok memnun dedi. Tarih denilen şeyin gerçekten yaşanmış olaylardan oluştuğunu bilmediğini, bunu anlayınca her şeyi başka türlü algıladığını anlattı. Fran yoğun bir şekilde ilgilendiği kardeşinin Latince'nin insanlarla konuşulan bir dil olduğunu bir türlü algılamadığını fark etti. Bu Signora denilen kadın belki Fran'ın beynindeki bazı kapalı kapıları açabilirdi. "Kiracınız ne iş yapıyor?" diye sordu. "Bilmem, anlamak için dedektif sürüsü tutmak gerek. Biraz dikiş, sanırım bir hastanede ufak bir iş. Ama önümüzdeki dönem okulda İtalyanca dersleri vermeye başlayacak. Bu yüzden heyecan içinde. Onu kendi kendine İtalyanca şarkılar söylerken duyan, tek başına Dünya Kupası'nı kazandığını düşünür. Bütün yazı o derslere hazırlanmakla geçiriyor. Çok şeker, iyi bir insan ama zır deli, zır deli." Fran o anda kararını verdi. O kursa yazılacaktı. Kathy ile ikisi her salı ve perşembe akşamları birlikte kursa gideceklerdi. İkisi de İtalyanca öğrenecekti. Hem öğrenecekler hem de şarkı söyleyerek kursu hazırlayan o deli ve heyecan dolu kadından zevkle ders alacaklardı. Belki bu sayede zavallı, sinirli, gergin Kathy biraz rahatlar, o da onu terk edip Amerika'ya giden Ken'i biraz olsun unuturdu. "Herkes Kathy'nin ne kadar başarılı olduğunu söyledi," dedi Fran gurur dolu bir sesle. Mutfakta yemek yiyorlardı. Kumar makinelerinde ağır kayıplara uğramış anneleri ilgilenmeye gayret ediyordu. "Tabii, neden olmasın, Kathy gerçekten fevkalade'dir," dedi. "Benim hakkımda hiç kötü bir şey söylemediler mi?" dedi Kathy merakla. "Hayır, hiçbir şey. Ev ödevlerini fevkalade iyi yaptığını ve sana bir şeyler öğretmenin çok zevkli olduğunu söylediler. Gördün mü?" "Ben de orada olup bu sözleri duymak isterdim yavrum. Ama işten zamanında ayrılamamaktan korkuyorum. Kathy ile filan babalarını affetmişlerdi bile. Artık fazla bir önemi kalmamıştı." "Sana büyük bir sürprizim var Kathy. İtalyanca öğreneceğiz ikimiz. Ay'a gideceğiz deseydi Clark ailesi bu kadar şaşırmazdı herhalde." Kathy'nin sevinçten yanakları kızardı. "İkimiz mi? Neden olmasın? Hep İtalya'ya gitmek istemişimdir. Dillerini konuşursam hoş bir İtalyanla tanışmam daha kolay olmaz mı?" "Peki ben becerebilecek miyim?" dersin. "Tabii becerirsin. Benim gibi doğru dürüst okumamış aptallar yapabilirse sen haydi haydi yapabilirsin. Sınıf birincisi olman işten bile değil. Ama asıl amaç eğlenceli olması. Dersi veren kadın operalar çalıyor, resimler gösteriyormuş. Bir de İtalyan yemekleri ikram ediyormuş. Harika olacak. Çok pahalı değildir umarım Fran. Öyle mi yoksa?" "Hayır, değil. Karşılığında neler kazanacağımızı düşün," dedi Fran. Bir taraftan da böyle bir açıklama yaptığıma göre deliriyor olmalıyım diye düşünüyordu. Ken o yazı New York eyaletinin o ufak şehrine yerleşmekle geçirdi. Fran'a yeniden "Seni seviyorum, seni hep seveceğim. Kathy konusunu anlıyorum ama buraya gelemez misin? Onu tatillerde yanımıza alırız. O zaman öğretmek istediklerini öğretirsin. Ne olur kendime tek odalı bir daire tutmadan önce cevap ver. Evet dersen ufak bir ev tutarız. O 16 yaşında Fran, 4 yıl seni bekleyemem." Fran mektubu aldığında kucaklayarak ağladı. Kathy'yi bu durumda bırakması söz konusu değildi. Clark ailesinden bir kişinin üniversiteye gittiğini görmek istiyordu. Bu onun rüyasıydı. Ken bu rüyayı çocuklarıyla gerçekleştirebileceğini söylüyordu. "Baştan onları üniversiteye gitmek üzere yetiştiririz," diyordu. Ken ama anlamıyordu. Kathy için ne kadar çaba harcadığını bilmiyordu. Küçük kız gerçek bir entelektüel değildi belki ama aptal da sayılmazdı. Zengin bir ailenin çocuğu olsa ona her türlü olanak sağlanır, sorunları kendiliğinden hallolurdu. Evleri kitap dolu olur, ona gereken ilgi gösterilir ve ailenin beklentileri doğrusunda üniversiteye gitmesi kaçınılmaz olurdu. Fran başından beri üniversiteye gideceğine Kathy'yi inandırmıştı. şimdi onu ortada bırakıp gidemezdi. Başını arada sırada kumar makinelerinden kaldırıp görmeyen gözlerle bakan bir annenin ve nakit alacağı paradan başka bir şey düşünmeden musluk tamir eden bir babanın eline terk edemezdi onu. O olmazsa Kathy boğulurdu. O yaz sıcak geçiyordu. İrlanda'ya her zamankinden fazla turist gelmişti. Süpermarkette ise parkta piknik yapmayan isteyenlere özel sepetler satılıyordu. Bu fikir frenden çıkmıştı ve çok başarılı olmuştu. Şarküteri kısmında çalışan Bay Burke bu fikre karşı çıkmıştı. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum diye kafanızı şişirmek istemem. Ama domuz eti dilimlerini kızartıp soğuk olarak sandviçe koyma fikrinin iyi olmadığını söylemek zorundayım Bayan Clark. Neden eskisi gibi yağsız füme jambon koymuyoruz? Bay Burke, zevkler değişti. İnsanlar domuz etini şimdi çıtır çıtır kızarmış istiyorlar. Biz de o dilimleri sıcak tutabilirsek ve müşteri istediğinde son dakikada ılık olarak sandviçe koyabilirsek, doyamayacaklarını ve arka arkaya birkaç tane yiyeceklerini göreceksiniz. Peki ya ben eti keser kızartırsam, sonra da isteyen çıkmazsa, o zaman ne olacak Bayan Clark? Çok iyi ve karşısındakini mutlu etmek isteyen biriydi. Ama değişikliğin her türlüsünden korkuyordu. 3 haftalık bir deneme yapıp bakmaya ne dersiniz Bay Burke? Fren haklı çıkmıştı. Herkes bu müthiş sandviçler için sıraya giriyordu. Aslında süpermarket bu işten para kaybediyordu ama önemsizdi. İnsanlar bir kere süpermarkete sokmak yeterliydi. Ödemek için kasanın yolunu tuttuklarında hiç akıllarında olmayan şeyleri almaları kaçınılmazdı. Kathy'yi Modern Sanat Müzesi'ne götürdü. İzin gününde otobüsle Dublin şehir turu yaptılar. Yaşadığımız şehir hakkında bilgi edinmek için demişti Fran. İkisi de bu geziye bayıldılar. Hiç içini görmedikleri o 2 protestan katedralini, sonra etrafından döndükleri Phoenix Park'ını ve rehberin gururla gösterdiği George dönemine ait kapıları yakından gördüler. Otobüste bizden başka İrlandalı yok dedi Kathy gururla. Bütün gördüklerimiz bize ait, diğerleri sadece misafir. Fran her şeyi kendi yapıyormuş gibi görünmemeye gayret ederek 16 yaşındaki kız kardeşine şık sarı bir elbise hediye etti ve iyi bir berberde saçlarını kestirdi. Yaz sona erdiğinde Kathy yanık tenli, hoş bir genç kız olmuştu. Eskiden korkuyla bakan gözleri neşeyle dolmuştu. Kathy'nin arkadaşları vardı ama Fran'ın gençliğindeki gibi yakın, birlikte kıkır kıkır güldüğü kimsesi yoktu. Kathy'nin arkadaşlarının bir bölümü, cumartesi akşamları Fran'ın süpermarkette çalışan gençlerden duyduğu diskolara gidiyorlardı. Fran o yerlerin tehlikeli olduğunu, oralarda uyuşturucu kullanıldığını biliyordu. Geceleri saat 1'den önce sanki bir rastlantıymış gibi diskonun yanından geçer, kız kardeşini alır, eve birlikte dönerlerdi. Süpermarket kamyonetinin şoförünü yapan Barry'den cumartesi akşamları onu diskonun önden geçirmesini istedi. Barry de o yerlerin genç kızlara göre olmadığını söyledi. Ne yapabilirim diye sordu Fran omzunu silkerek. Gitme dersen kendini kurban gibi hissedecek. Eve götürmek için seni bulduğuma şanslıyım. Barry çok şeker bir çocuktu. Motosiklet alacak parayı biriktirmek için fazla mesai yapmaya can atardı. Motosikletin parasının 1/3'ünü topladığını, yarısını toplar toplamaz gidip seçeceğini söylüyordu. 1/3'ünü biriktirdiğinde satın alacak, kalan kısmını da sonradan ödeyecekti. Neden motosikleti almak istiyorsun diye sormuştu Fran. Bağımsız olmak için Bayan Clark demişti. Anlarsınız ya, özgür olmak, rüzgarın saçlarımı dağıtması gibi şeyler için. Fran kendini birden çok yaşlı hissetmişti. Kız kardeşimle birlikte İtalyanca öğreneceğiz dedi bir akşam Barry'nin motosiklet parasını arttırarak diskonun önünde beklerken. Ah ne güzel Bayan Clark, ben de ne kadar isterdim. Dünya Kupası maçları için İtalya'ya gitmiştim. Orada harika arkadaşlar edindim. Tanıyabileceğiniz en hoş insanlardı Bayan Clark. İklimimiz öyle olsa sanki biz de onlar gibi oluruz diye düşündüm. Öyle benzeşiyoruz ki. Belki sen de İtalyanca öğrenmek istersin dedi Fran. Aklı başka yerdeydi sanki. Diskodan çıkan gürültü ve korkunç gençliğe bakıyordu. Kathy ve arkadaşları nasıl olur da bu yerlere gelmekten hoşlanırlardı? Neden? Aslında 16 yaşında çocuklar olarak ne kadar özgürdüler, özellikle kendi gençliğiyle kıyaslandığında. Motosikleti alırsam İtalyanca öğrenmeyi daha çok isterim. Çünkü motosikletimi ilk götüreceğim yer İtalya olacak. Dersler Mountain View'da, Eylül'de başlıyor. Katy, Harriet ve arkadaşlarıyla diskodan çıkıyordu. Onları izlerken sesi hafiflemiş ve dalgın bir edayla konuşmuştu. Eğildi, kornaya bastı. Hepsi birden dönüp kamyonete baktılar. Cumartesi akşamları eve götürmek için uğrayan ablaya alışmışlardı. Diğer kızların ailesi nerede diye düşündü. Hiçbiri aldırmıyor mu? Yoksa o mu fazla meraklı? Tanrım diye düşündü. Okul açılsa ve bu tür gece çıkışları sona erse. İtalyanca kursu bir salı akşamı saat 7'de başladı. O sabah kendinden bir mektup almıştı. Küçük apartman dairesine yerleşmişti. Amerika'da her şey değişikti. Birçok sözcüğün anlamı başkaydı. Stok kontrolü de farklı biçimde yapılıyordu. Mal getirenlerle gizli anlaşma yapılmıyordu. İstenilen fiyatı ödemek zorunluydu. Herkes çok yakınlık gösteriyordu. Onu evlerine davet ediyorlardı. Yakında işçi bayramı geliyordu. Yazın sona erdiğini belli eden bir piknik düzenleniyordu. Fren'i çok özlemişti. Fren de onu özlemiş miydi? Sınıfta 30 kişiydiler. Herkese koskocaman kartonlar dağıtarak üzerlerine adlarını yazmalarını istemişlerdi. Ama o harika İtalyan kadın herkesin İtalyanca adını kullanmasını önermişti. Böylece Fran Francesco oldu, Katy de Catherine. El sıkışıp birbirlerine isimlerini sordukları zevkli oyunlar oynadılar. Katy'nin bu işten büyük keyif aldığı belli oluyordu. Yaptığım bütün fedakarlığa değecek herhalde diye içinden geçirdi Fran. Bir yandan da yalnız başına işçi bayramı pikniğe katılmaya hazırlanan Ken'i unutmaya çalışıyordu. ''Hey Fran, Mikiamo Bartolomeo?'' diye adamı görüyor musun? ''Süpermarketteki Barry değil mi?'' Gerçekten oydu. Fran sevindi. Demek yaptığı fazla mesailerle motosiklet parasını halletmişti. Odadaki karşılıklı köşelerden birbirlerine el salladılar. Ne ilginç bir karışım vardı sınıfta. Örneğin şu şık kadın, herhalde evinde kalabalık öğle yemeği davetleri veren, dergilerde resimleri çıkan kadın olmalıydı. Böyle bir yerde onun ne işi vardı? Ya altın lüleli Mikiamo Elizabetta diyen o güzel kız ile temiz takım elbise içindeki erkek arkadaşı? Ya o esmer, haşin görünüşlü Luigi ile yaşlı Lorenzo? Ne ilginç bir karışım. Signora pek hoş biriydi, çok cana yakındı. Ev sahibinizi tanıyorum dedi Fran dersten sonra, salamlı peynirli ufak sandviçleri yerlerken. Öyle mi? Evet, Bayan Selvon'la akraba oluruz. Yani ben onların akrabasıyım dedi telaşla Signora. Ah ne aptalım, akraba olduğunuzu unutmuştum dedi Fran kadını sakinleştirmek için. Bu tür davranışlara babasından dolayı alışıktı. Oğluna çok fazla faydanız olmuş, öyle söyledi. Signora'nın yüzü bir anda parlak bir gülümsemeyle aydınlandı. Güldüğü zaman ne kadar güzelleşiyordu. Fran kadının rahibi olduğunu hiç sanmıyordu. Peggy Sullivan'ın yanıldığından emindi. Fran ile Katy derslere bayılmışlardı. Birlikte otobüse biniyorlardı. Signora'nın anlattığı hikayelere ve telaffuzlarına çocuklar gibi katıla katıla gülüyorlardı. Katy okuldaki kızlara bunları anlattığında kimse inanamıyordu. Derse katılanlar arasında inanılmaz bir bağ oluşmuştu. Sanki ıssız bir adaya düşmüşlerdi ve kurtulmaları İtalyanca öğrenmelerine ve öğrendiklerini hiç unutmamalarına bağlıydı. Signora her birinin büyük şeylerin altından kalkabileceğinden öylesine emindi ki kendileri de buna inanmaya başlamışlardı. Cümle kuramasalar bile ellerinden geldiğince İtalyanca sözlük kullanmaları için adeta yalvarıyordu. Onlar da kazadan geldiklerini, kameranın bugün çok sıcak olduğunu veya yorgunuz yerine Stanka olduğunu söylemeye başlamışlardı. Signora sınıfı hem dinliyor hem de gözlemliyordu. Gördükleri onu mutlu ediyordu ama hiç şaşırmıyordu. Tanışan herkesin İtalyanca'ya büyük bir hevesle bağlanacağından ve zevkten başka bir şey duymayacağından öylesine emindi ki, yanında bu projenin gerçek mimarı Bay Dion vardı. İkisinin çok anlaştığı her hallerinden belliydi. Belki de eskiden beri arkadaşlar dedi Fran. Olamaz, adamın karısı ve iki büyük çocuğu var dedi Keti. Karısı olması arkadaşı olmalarına engel değil ki. Belki haklısın ama bana kalırsa kırıştırıyorlar. Hep birbirlerine özel gülücükler yolluyorlar. Harriet'a bakılırsa bundan daha iyi ipucu olmazmış. Cinselliğe çok ilgisi olan Harriet, Cathy'nin sınıf arkadaşlarından biriydi. İtalyanca derslerinin çiçek gibi açılarak gelişmesini izleyen Aidan Dunn hiç ummadığı kadar mutluydu. Haftalar geçiyor, kursa yazılanlar bisikletle, motosikletle, kamyonetle veya otobüsle gelmeye devam ediyordu. BMW'siyle gelen o akıl almaz kadın bile sektirmeden kursa devam ediyordu. Öğrenciler için sürpriz bayraklar yapmışlardı. Signora beyaz bayrakları dağıtıp hangi renge boyayacaklarını İtalyanca söylüyordu. Sınıftakiler teker teker ellerindeki bayrağı havaya kaldırıyorlar, birazdan renkleri söylüyorlardı. Çocuklaşmışlardı, heves dolu öğrencilere dönmüşlerdi. Ders bittiğinde o kaba saba Luigi mi yoksa Lu mu olan adam bile ortalığı toplamaya yardım ediyordu. Dersten sonra sınıfta kalıp sandalyeleri bir kenara istif edeceğini söyleseler, hiç inanmayacak olan o adam bile yardımcı oluyordu. Signora buydu işte. Herkesin en iyi yönünü bulur ve o yönün açığa çıkmasını beklerdi. Beklentisinde de haklı çıkardı. Aidan'a çalışma odasının yastıklarına yeni yüzler dikmek istediğini söylemişti. Gelip odamı görün dedi Aidan bir gün aniden. İyi fikir, ne zaman geleyim? Cumartesi sabah. Okul yok. Siz boş musunuz? Ben hep boşum dedi Signora. Cuma akşamını odayı temizleyip ovmakla geçirdi Aidan. Venedik yakınlarından Murano'dan aldığı iki bardakla tepsiyi hazırladı. Bir şişe Marshall şarabı açmıştı. Yeni odasını ve gece kurslarının şerefine kadeh kaldıracaklardı. Signora öğle vakti geldi. Bazı kumaş örnekleri getirmişti. Bana anlattıklarınızdan sarı uygun bir renkmiş gibi geldi dedi. Elinde sıcak, altın sarısı bir kumaş tutarak. Diğerlerinden biraz daha pahalı belki ama burası yaşam odanız değil mi? Yaşam odası diye tekrarladı Aidan. Dikmeden önce karınıza göstermek ister miydiniz? Hayır hayır, Nell beğenir. Hem burası benim oda. Evet evet tabii, hiç soru sormazdı. Nell o sabah evde yoktu. Kızları da dışarıdaydı. Aidan onlara ziyaretçisinden söz etmemişti. Evde olmadıkları için mutluydu. Signora ile birlikte İtalyanca derslerinin başarısına ve yaşam odasının şerefine kadeh kaldırdılar. Keşke okulda da ders verseydiniz. İstek ve heyecan yaratmayı öylesine iyi biliyorsunuz ki dedi. Sesinde büyük bir hayranlık seziliyordu. Yok canım, asıl neden onların öğrenme hevesleri. Katie Clark denen o kızı ele alalım. Herkes son zamanlarda ne kadar cevvalleştiğini konuşuyor. Her şey İtalyanca derslerine bağlı. Catherine, hoş bir kız. Duyduğum kadarıyla sınıfta sizin İtalyanca derslerinizi anlatarak herkesi eğlendiriyormuş. Şimdi hepsi katılmak istiyor. Ne harika değil mi dedi Signora. Oysa Aidan'ın bilmediği için anlatmadığı bir şey vardı. O da yaşlı İtalyanca öğretmeniyle kırıştırdığının ve sahibine bakan bir köpek yavrusu gibi hayranlık dolu gözlerle kadına bakışının anlatılmasıydı. Katie'nin arkadaşı Harriet hep şüphelendiğini söylüyordu. Sessiz ve sakin duranlardan kork diyordu. Gerçek şehvet tutkunu onlar. Bayan Quinn tarih hocasıydı. Her şeyi bugüne uyarlayarak anlatmayı yeğliyordu. Çocukların bildiği, özdeşleştikleri konularla bağlantı kurmak istiyordu. Medicilerin sanatı desteklediğini söylemek fazla bir şey ifade etmez diye düşünerek onun yerine sponsorluk yaptıklarını söylüyordu. Bu sözcüğü herkesin anlayacağı kesindi. Kimlerin sponsoru olduklarını bilen var mı diye sormuştu. Herkes boş gözlerle birbirine bakıyordu. Sponsor mu diye sordu Harriet. İçki şirketi veya sigorta şirketi gibi mi? Evet, İtalya'nın ünlü sanatçılarının isimlerini biliyor olmanız gerek. Tarih öğretmeni gençti, çocukların ne kadar çok şeyi unutabileceklerini veya ne kadar çok şeyi hiç öğrenmediklerini bilecek yaşta değildi. Katie Clark sessizce yerinden kalktı. En önemlileri Michelangelo'ydu. Medici'lerden biri 5. Sixtus adıyla papa olduğunda ondan Sistine Şapeli'nin tavanını boyamasını ve çeşitli sahneler yaratmasını istemişti. Sonra sakin ve özgüven dolu bir sesle sınıfa Şapeli'ne kurulan iskeleyi, sıraları ve neler yapıldığını anlatmaya koyuldu. bugün bile renklerin korumasının nasıl sorun yarattığını dile getirdi. Kaşları çatık değildi, aksine büyük bir heves içindeydi. Genç tarih öğretmeni Bayan Quinn'in anlatabileceklerinden çok daha fazlasını anlattığı için öğretmen konuyu kapatma zamanının geldiğini düşünüyordu. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz Catherine Clark. O devirde yaşamış bir başka İtalyan sanatçısının adını kim verebilir? Cat'in eli yine kalktı. Öğretmen başkası var mı diye sınıfı taradı ama kimse yoktu. Sınıftaki genç kız ve oğlanlar Cathy Clark'ın Leonardo da Vinci'nin 5000 sayfalık not defterlerinden ve solak olduğu için veya gizli kalmaları için nasıl aynada yazılmış gibi ters yazdığından söz edişini hayretle izliyorlardı. Sonra nasıl Milano Dükü'ne başvurduğunu, savaşlarda kullanılmak üzere top atışlarına dayanıklı gemiler ve barış döneminde heykeller yapabileceğini söylediğini anlattı. Cathy bütün anlattıklarını bilerek ve hikaye anlatır gibi aktarıyordu. Jules Quinn öğretmenler odasına girdiğinde, "Aman yarabbi, İtalyanca dersleri müthiş olmalı," dedi. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu bütün öğretmenler bir ağızdan. Cathy Clark ayağa kalktı ve Rönesans'ı başından sonuna dek herkesten daha iyi anlattı. Bu dersleri hayal eden, sonra da hayata geçen Aidan Dune ise odanın bir köşesinde oturmuş, içinden gülümseyerek kahvesini karıştırıyordu. Geniş, mutlu bir gülümseyişti bu. İtalyanca sınıfında birlikte geçirdikleri o saatler, Cathy ile Fren'i birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Matt Clark sonbaharda İngiltere'den gelerek Liverpool'da Tracy ile eğlenmeye karar verdiğini açıkladı. Büyük bir düğün istemiyordu. O parayla Kanarya Adaları'na balayına gideceklerdi. Herkes düğün için İngiltere'ye gitmekten kurtulduğuna sevinmişti. Balayının evlilikten sonra değil önce olacağını duyunca gülmeden edemediler. Matt ise anlattıklarını çok mantıklı buluyordu. Düğün resimlerinde yanık görünmek istiyor. Hem bu şekilde birbirimizden nefret ettiğimize karar verirsek düğünü iptal ederiz, dedi şaka yollu. Matt annesine kumar oynaması için biraz para verdi. Babasına da birkaç bardak bira içmek için bara götürdü. İtalyanca öğrenmek de nereden çıktı diye sordu. Bilmem, dedi babası, hiçbir şey anlamıyorum. Fren erkenden süpermarkete gittiği ve gece yarılarına kadar çalıştığı için zaten yorgun. Birlikte olduğu çocuk Amerika'ya gitti. Bütün bu yükün altına neden girdiğini bir türlü anlamıyorum. Özellikle okulda Cathy'nin fazlasıyla çalıştıklarını söyledikleri bir sırada. Ama gel gör ki ikisi de bu derslere deli oluyorlar. Gelecek yılda devam etmeye niyetliler. En doğrusu karışmamak. Cathy bayağı hoş bir genç kız oluyor, değil mi, dedi Matt. Öyle mi? Her gün gördüğüm için pek farkına varmadım dedi. Desem inan, dedi babası duyduklarına şaşırmış bir ifadeyle. Cathy gerçekten çok hoş olmaya başlamıştı. Okulda arkadaşı Harriet da böyle düşünüyordu. İtalyanca dersinde birine mi tutuldun yoksa? Değişmiş görünüyorsun da. Yok hayır, ama bir sürü yaşlı erkek var, dedi Cathy gülerek. Bazılarına fazla yaşlı bile denebilir. Akşam çıkmayı birine nasıl İtalyanca teklif edeceğimizi öğrenmek üzere ikişer kişilik gruplara ayrılmamız gerekiyor. Öyle komik oluyoruz ki. Bana Lorenzo denilen biri düştü. En az 100 yaşında olmalı. Gerçek hayatta adı Lady. Neyse, Lorenzo bana "E libero questa sera?" diye soruyor gözlerini devirerek. Hayali bıyıklarını buruyor. Tabii herkes gülmekten kırılıyor. "Yapma, peki size ne dersin, beraber olalım mı?" gibi gerekli soruları öğretiyor mu? Evet, biraz. Cathy o sözcükleri bulmaya çalışıyordu. Örneğin viva sola veya sala gibi deyimler var. Bir de tam olarak hatırlayamadığım deve nica sequare questa notte gibi bir şey var. Bu akşam eve dönmek zorunda mısın demek. Bir ara bir kütüphanede rastladığımız o komik renkli saçlı kadın mı öğretiyor bunları? Evet, Signora o. Düşün, dedi Harriet. Her şey gittikçe acayipleşiyordu. Mountain View'daki o derslere hala gidiyor musunuz Bayan Clark, dedi, sordu Peggy Sullivan kasada bozuk paraları sayarken. Gerçekten muhteşem dersler Bayan Sullivan. Lütfen Signora'ya böyle dediğimi söyleyin. Hepimiz bayılıyoruz. Derse gelmekten vazgeçen olmadığını biliyor musunuz? Bugüne kadar hiç duyulmamış bir şey. Signora da derslerden neşeyle bahsediyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar sır dolu bir kadın o Bayan Clark. İtalya'nın hiç duyulmamış köşesinde bir köyde 26 yıl bir İtalyanla evli olduğunu söylüyor ama İtalya'dan tek bir mektup aldığı yok. Odasında tek bir resim yok. Üstelik Dublin'de yaşayan geniş bir ailesi de varmış. Sahildeki o pahalı sitelerden birinde oturan bir anne, huzur evinde kalan bir baba ve her tarafa dağılmış kardeşler var. Ya öyle mi? Francignora ile ilgili en ufak bir olumsuzluk duymak istemiyordu. Aslında tuhaf değil mi? Böyle geniş bir ailesi olduğu halde bizim yanımızda tek odaya sığınması. Belki ailesiyle anlaşamıyordur. Basit bir nedeni olabilir. Her pazartesi annesini görmeye gider. Babasını da haftada iki kez huzur evinde ziyaret eder. Tekerlekli sandalyesiyle babasını dışarıya çıkartıyormuş. Hasta bakıcılarından biri Suzy'ye anlatmış. Bir ağacın altına oturup babasına yüksek sesle kitap okuyormuş. Babası daha seyrek gelen diğer çocuklarıyla konuşmak için çaba gösterdiği halde, onunla olduğunda hiç kıpırdamadan uzakta bir noktaya bakıp susuyormuş. Zavallı Signora, dedi Fran birden. O çok daha iyisini hak ediyor. Evet, dedi Peggy Sullivan, haklısınız. Çok daha iyisini hak ediyor. Eskiden rahibi olsa bile bu acayip misafire çok şey borçluydu aslında. Ailesinin yaşamına onurlu katkıları olmuştu kadının. Suzy, Signora ile iyi anlaştığından o geleli biri evi daha çok sık gelir olmuştu. Jerry ise kadını özel hocası sanıyordu. Ayrıca tül perdeler dikmiş, koltuklara yeni kılıflar yapmıştı. Mutfak dolabını boyamış, pencerelerin dışına çiçekler dikmişti. Odası hem düzenli hem de pırıl pırıldı. Peggy Sullivan arada bir o odaya girer, araştırmalar yapardı. Kim olsa böyle yapmaz mı? Signora geldiği gün yanında ne varsa onunla yetinmeyi bilmişti. Olağanüstü bir insan denirdi ona. Kursa katılanların ondan şaşması ne kadar iyiydi.